Ayrım 24.
Delikanlının çevresinde hüküm süren kıskançlık havasına öldürücü bir darbe indirdi. Artık Julien onların gözünde kendisini üstün saymakta haklıydı çünkü zengindi. Chazel ve okulun en iyi öğrencileri ona yaltaklandılar ve ailesinin zengin olduğunu kendilerine söylememekle onları servete karşı bilmeden saygısızlık göstermek tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı için neredeyse sitem edeceklerdi. Ordu için asker toplanıldı. Fakat Julien papaz okulu öğrencisi olduğu için askere alınmadı. Bu olay ruhunda büyük bir heyecan yarattı. Kendi kendine, bundan 20 yıl önce olsaydı bu olay benim için bir kahramanlık döneminin başlangıcı olurdu diyordu. Fakat nerede o zamanlar? Okulun bahçesinde yalnız başına dolaşırken duvarı tamir eden işçilerin aralarında konuştuklarını duydu. İçlerinden biri, "Hadi bakalım, asker topluyorlar, bize yol göründü," diyordu. Bir diğeri, "Ötekinin zamanında askere gidene ne mutlu sana," derlermiş. Dipnot, yani 1. Napolyon. Öyle ya, o zamanlar bir duvarcının subay hatta general olduğu görülür şeylerdenmiş. Hele şimdi git bir bak. Askere gidenler hep çapulcu takımı, yoksul kimseler. Karnını doyuracak kadar parası olanlar yerinden bile kımıldamıyor. Sefil doğan sefil kalır, ben bu kadar bilirim. Üçüncü bir duvarcı, "Yahu ötekinin öldüğü acaba doğru mu?" diye söze karıştı. Bunu söyleyen kodamanlar, anlıyor musun? Ötekinden ödleri kopuyor da ondan. Nerede onun devri, ne fark? İşler ne kadar iyi gidiyordu. İnsan mareşallerinin ona ihanet ettiğini düşündükçe bu kadar da alçaklık olur mu? Bu konuşmaya kulak misafiri olan Julien biraz olsun avundu. Duvarcıların bulunduğu taraftan uzaklaşırken içini çekerek, milletin kalbinde yaşayan tek hükümdar mısrağını tekrarlıyordu. Sınav zamanı geldi. Julien pek parlak bir şekilde başardı. Chazel'in bile bu sınavlarda bütün bilgisini dökmeye çalıştığını gördü. Ünlü piskopos vekili Friller tarafından atanan mümeyyizlerin, sınavların başladığı gün kendilerine Rahip Pirar'ın çömezi diye tanıtılan şu Julien Sorel'i cetvellerine hep birinci ya da en azından ikinci kaydetmek zorunda kalınca canları çok sıkıldı. Okulda Julien'in sınavların sonunda genel listede birinci çıkacağına bahse tutuşanlar oldu. Birinci çıkan öğrenci Piskopos Hazretleri tarafından yemeğe davet edilmek onuruna erişiyordu. Fakat bir sınavın sonunda kilise büyüklerinin sözü edildiği bir sırada kurnaz bir mümeyyiz Julien'e Saint Jerome'un Cicero'ya hayranlığı üzerine bir iki soru sorduktan sonra Horatius ve Virgilius gibi dinsiz, daha doğrusu Hristiyanlıkla ilgisi olmayan şairler hakkında da bir şeyler sordu. Julien arkadaşları farkına varmadan bu yazarlardan da birçok parça ezberlemişti. Başarının verdiği sarhoşlukla nerede bulunduğunu unutuverdi ve mümeyyizin ısrarla sorması üzerine Horatius'un şiirini ateşli bir şekilde ezbere okudu ve yorumladı. Mümeyyiz onu böylece bir 20 dakika kadar bu tehlikeli yolda yürüttükten sonra sert bir tavırla Julien'i bu imansız şairin eserlerini okumak için zamanını kaybettiğinden ve kafasına bir takım yararsız ya da suçlu düşünceler yerleştirdiğinden dolayı adam akıllı haşladı. Julien ne kadar ustalıkla kurulmuş bir tuzağa düştüğünü görünce aşağıdan aldı ve "Hakkınız var Monsieur," dedi, "ben aptalım biriyim." Mümeyyizin bu kalleşliği okulda bile çirkin bir hareket diye karşılandı. Fakat Besançon Papazlar Kurulu'nu pek kurnazca kurmuş olan ve Paris'e gönderdiği mektuplarla yargıçları, valiyi, hatta garnizonda en ileri gelen subayları bile korkudan titreten Rahip Friller, buna rağmen o kahredici eliyle Julien'in adı yanına 198. yazdığı için çok sevindi. 10 yıldan beri Monsieur Pirard'ı papaz okulu müdürlüğünden attırmak için uğraşıp duruyordu. Julien'e gösterdiği yolda kendisi de öteden beri yürüyen Rahip Pirard, candan, sofu, dala verebilmez ve görevlerine bağlı bir insandı. Fakat Tanrı gazaba gelerek onu öfkeli bir insan olarak yaratmıştı. Gerçekten Rahip Pirard kendisine yapılan hareketleri ve beslenen kinleri hiçbir zaman unutmazdı. Bu ateşli ruh için yapılan her hareket kaybolmazdı. Şimdiye dek belki 100 kez istifa ederdi fakat Tanrı'nın kendisine verdiği bu görevi yaparak yararlı olacağına inanıyor ve bunun için çekilmiyordu. Kendi kendine, bu sayede cezvitliğin ve puta taparlığın önüne geçiyorum diyordu. Sınavlar başladığı zaman Julien'le konuşmadığı belki 2 ay olmuştu. Bununla beraber sınavların sonucunu bildiren resmi mektubu alıp da okulun onuru saydığı öğrencinin adının karşısında 198. yazıldığını görünce 8 gün hasta yattı. Bu ciddi adamın teselli bulduğu tek şey elindeki bütün araçları Julien'in gözetiminde kullanması oldu. Onun kızmadığını, öc almak niyetinde olmadığını, umutsuzluğa düşmediğini görünce pek hoşuna gitti. Birkaç hafta sonra Julien, Paris damgasını taşıyan bir mektup alınca korkudan titredi. Nihayet Madame de Renal verdiği sözü hatırladı diye düşündü. Akrabası olduğunu söyleyen Paul Sorel adında biri Julien'e 500 franklık bir poliçe göndermişti. Mektubu yazan kişi değerli Latin yazarlarının eserlerini başarıyla okumayı sürdürdüğü takdirde Julien'e her yıl 500 frank göndereceğini ilave ediyordu. Duygulanan delikanlı, Madame de Renal'dir, bu onun iyi kalpliliğidir dedi. Beni teselli etmek istiyor. İyi ama acaba neden sevgisini belirten bir tek kelime bile yazmamış? Bu mektubun nereden geldiğini tahminde aldanıyordu. Gerçekten Madame de Renal artık kendini tamamıyla arkadaşı Madame Derville'in eline bırakmış, vicdan azabıyla pençeleşip duruyordu. Gerçi yaşamını altüst eden o garip insanı elinde olmadan sık sık düşünüyordu ama ona mektup yazmaktan da ödü kopuyordu. Papaz okulunda kullanılan dili konuşacak olsaydık Julien'e gönderilen bu 500 frangı bir mucize sayar ve Tanrı'nın ona böyle bir bağışta bulunması için bizzat Monsieur de Frilleri aracı olarak kullandığını söylerdik. 12 yıl önce rahip Friller'in Besançon'a geldiğinde söylendiğine göre içinde bütün varı yoğu olan küçük bavulundan başka bir şeyi yoktu. Şimdi ise eyaletin en zengin gelir sahiplerinden biriydi. İlk zenginleşmeye başladığı sıralarda yarısı Monsieur de la Mole'a miras kalan arsanın diğer yarısını satın almıştı. Bu yüzden eyaletin ileri gelen 2 adamı mahkemelik olmuşlar, aralarında büyük bir dava başlamıştı. Paris'te sürdüğü parlak yaşama ve saraydaki görevlerine rağmen Monsieur la Marquise de la Mole, Besançon'da canı istediği valiyi attırır ya da tayin ettirir diye tanınmış bir piskopos yardımcısı ile çarpışmanın tehlikeli olduğunu sezdi. Bu 50 bin franklık önemsiz davadan rahip Friller'in lehine vazgeçeceği ve zararını eyaletin bütçesinden çevireceği bir dolapla karşılayacağı yerde Marki bu olayı kendine iş edindi. Bu işte haklı olduğuna inanıyordu. Buna da hak derler ya. Yalnız söylemek gerekir mi bilmem. Hangi yargıç vardır ki hayatta yükselmesi için destek sağlamak istediği bir oğlu ya da bir yeğeni olmasın? En körlerin bile gözlerini açmak amacıyla rahip Friller ilk kararı aldığının 8. günü Piskopos Hazretlerinin arabasına atlayarak avukatına gitti ve ona Legion d'Honneur nişanını kendi eliyle götürdü. Karşı tarafın takındığı tavrı görünce biraz şaşıran Monsieur de la Mole, avukatlarının da işi gevşek tutmaya başladıklarını fark ederek Rahip Chelan'a müracaat etti. Rahip Chelan da onu Monsieur Pirard'la tanıştırdı. Anlattığımız bu hikayenin geçtiği sıralarda bu 2 adam arasındaki ahbaplık başlayalı birkaç yıl olmuştu. Rahip Pirard bu işte ne kadar heyecanlı bir insan olduğunu gösterdi. İkide bir de Marki'nin avukatlarıyla görüşüyor ve davayı inceliyordu. Marki'nin yerden göğe kadar haklı olduğunu görünce onu güçlü piskopos yardımcısına karşı savunmaya başladı. Rahip Friller bu küstahlığı kendine bir hakaret saydı. Hele bu hakaretin ciğeri 5 para etmeyen bir janzenist tarafından yapılması onu büsbütün çileden çıkarıyordu. Rahip Friller, kendilerini o kadar güçlü sanan saraya mensup şu soylulara hele bir bakın diyordu. Monsieur de la Mole, Besançon'daki hafiyesine sadece köhne bir haç nişanı verdirememekle kalmayacak, onun azledilmesinin de önüne geçemeyecek. Bununla birlikte bana yazdıklarına bakılırsa bu soylu senato üyesi, Adalet Bakanı kim olursa olsun gidip her hafta ona bakanlığın büyük salonunda göğsündeki mavi kurdeleyi göstermekten geri kalmazmış. Rahip Pirar'ın tüm çabasına ve Monsieur de la Mole'ün Adalet Bakanı ve özellikle bakanlıktaki memurlarla pek ahbap olmasına rağmen 6 yıllık bir didinmeden sonra elde ettiği tek şey davasını tümüyle yitirmemek olmuştu. Birlikte heyecanla peşini bırakmadıkları bir dava hakkında Rahip Pirar'la durmadan mektuplaşan Marki, rahibin düşünüş biçiminden hoşlanmaya başladı. Toplumsal açıdan aralarında büyük bir ayrılık olduğu halde yavaş yavaş bu mektuplaşma dostça bir nitelik aldı. Rahip Pirar, Marki'ye bir takım hakaretlerde bulunarak kendisini küçük düşürmek suretiyle istifaya zorlamak istediklerini söylüyordu. Julien'e karşı uyguladıkları kendi deyimiyle alçakça entrikaya fena halde kızarak Marki'ye delikanlıdan söz etmişti. Çok zengin olduğu halde bu büyük asılzade hiç de cimri değildi. Dava yüzünden verdiği posta paralarını bile Rahip Pirar'a bir türlü kabul ettirememişti. Monsieur de la Mole de onun en çok sevdiği öğrencisine 500 frank göndermeyi düşündü. Monsieur de la Mole, Julien'e gönderdiği mektubu kendi eliyle yazdı. Bu vesileyle Rahip Pirar'ı da hatırlamış oldu. Bir gün Rahip Pirar bir pusula aldı. Acele bir işi görüşmek üzere Besançon'un dış mahallelerinde bulunan bir hana gitmesi isteniyordu. Gitti ve orada Monsieur de la Mole'ün kahyasıyla karşılaştı. Bu adam ona, "Monsieur le Marquis, size kendi arabasını getirmemi emretti," dedi. Bu mektubu okuduktan sonra 4-5 güne kadar Paris'e gitmeyi uygun bulacağınızı umuyor. Burada ne kadar kalacaksınız lütfen bildiriniz de bu süre içinde Monsieur le Marquis'in Franche-Comté'deki arazisini bir dolaşayım. Sonra işinize hangi gün gelirse o gün Paris'e gitmek üzere yola çıkarız. Mektup kısaydı. Aziz Monsieur, taşradaki üzücü hayatı bir tarafa bırakın da Paris'e gelin. Sakin bir hava teneffüs ederek huzur içinde yaşayın. Size arabamı gönderiyorum. Karar verinceye kadar 4 gün orada emrinize hazır bekleyecektir. Sizin adınıza Paris çevresinde bulunan en iyi kilise papazlıklarından birini kabul etmem için ağzınızdan bir evet kelimesinin çıkması yeter. Yöneteceğiniz bu kilisenin ilerideki müdavimlerinin de en zengini olan adam, bu satırları yazan Monsieur de la Mole'dür. Sert tabiatlı Rahip Pirar, düşmanlarıyla dolu olan ve 15 yıldan beri bütün düşüncesini dolduran bu papaz okulunu farkında olmadan seviyordu. Monsieur de la Mole'ün gönderdiği mektup ona gerekli ve acı verici bir ameliyat yapacak olan bir cerrahın etkisini yaptı. Görevinden alınacağı kesindi. 3 gün sonra buluşmak üzere Marki'nin kahyasından ayrıldı. 48 saat bir kararsızlık bunalımı geçirdi. Sonunda Monsieur de la Mole yazacağını yazdı ve Piskopos Hazretlerine de kilise dili açısından şaheser olan biraz uzunca bir mektup gönderdi. Yazdığı cümlelerden daha mükemmellerini ve daha içten gelen bir saygı ifade edeceklerini bulmak güç bir işti. Bununla beraber Monsieur de Friller'in amirinin huzurunda bir saatçik olsun kötü durumda bırakmak amacıyla kaleme alınan bu mektupta acı şikayet nedenlerinin tümünü bildirmekten geri kalmıyor, hatta 6 yıl boyunca katlandığı ve en sonunda kendisini piskoposluktan ayrılmaya zorlayan iğrenç fenalıkları en küçük ayrıntılarına varıncaya dek anlatıyordu. Ocağından odununu çalıyorlardı, köpeğini zehirlemişlerdi ve benzeri şeyler. Bu mektubu bitirdikten sonra bütün öğrenciler gibi daha akşamın altısında yatan Julien'i uyandırdı. Ona güzel bir Latince ile, "Piskoposluğun nerede olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. "Şu mektubu Piskopos Hazretlerine götürün. Sizi kurtların arasına gönderdiğimi saklayacak değilim. Tepeden tırnağa göz ve kulak kesilin. Sorulacak şeylere yalansız cevap verin. Yalnız düşününüz ki sizi sorguya çekecek olan kimse, size fenalık etmekten gerçek bir sevinç duyacak yaratılışta olabilir. Ayrılmadan önce sizi böyle bir işle denediğim için çok memnunum yavrum. Zira sizden saklamıyorum, şu gördüğünüz mektupta benim istifam var." Bu sözü işitince Julien dona kaldı, çünkü Rahip Pirar'ı seviyordu. İhtiyatın sesi ona istediği kadar bu dürüst adam buradan gidince Sacré-Cœur partisi beni yerimden edebilir hatta kovabilir dedirtsin. O buna rağmen kendisini düşünemiyordu. O anda canını sıkan bir şey varsa o da incelikle söylemek istediği bir cümleydi ama gerçekten bir türlü zihninde toparlayamıyordu. Dostum gitmiyor musunuz? Julien sıkılarak şey Monsieur dedi. Okulu yönettiğiniz uzun süre içinde hiç para biriktirmediğinizi söylüyorlar da. Benim 600 frangım var. Gözleri yaşla dolduğundan sözlerini bitiremedi. Okulun eski müdürü istifini bozmadan, bu da bir tarafa kaydedilecektir dedi. Hadi bakalım psikoposluğa gidin geç oluyor. Rastlantının bir cilvesi olarak o akşam Rahip Friller psikoposluk salonunda nöbetçiydi. Piskopos hazretleri vilayette yemeğe davetliydi. Julien de mektubu Monsieur de Friller'in kendisine verdi ama onun kim olduğunu bilmiyordu. Julien bu rahibin piskoposa yazılmış olan bir mektubu hiç çekinmeden açtığını görünce hayret etti. Piskopos yardımcısının güzel yüzünde biraz sonra hayretle karışık büyük bir zevk okundu, büsbütün ciddileşti. O mektubu okurken yüzünden ne kadar sıhhatli olduğu belli olan bu adamı seyreden Julien onu inceleme fırsatını buldu. Bazı çizgilerinde büyük bir incelik olmasaydı bu yüz daha da ciddi görünebilirdi. Buna karşılık bu güzel yüzün sahibi bir an bile dikkat etmeyecek olsaydı bu incelik iki yüzlülüğü belirtmeye kadar varabilirdi. Çok çekik burnu mükemmel bir hat oluşturuyor ve ne yazık ki birçok açıdan kibar sayılabilecek bu yüzü bir tilki suratına benzetiyordu. Hem Monsieur Pirard'ın istifasıyla bu kadar çok ilgilenen bu rahip, Julien'in çok hoşuna giden bir biçimde giyinmişti. Julien ömründe bu kadar güzel giyinen bir papaz görmemişti. Julien, Rahip Friller'in kendisine özgü becerisinin ne olduğunu ancak sonraları öğrendi. Monsieur de Friller, Paris hayatına alışmış ve Sanson'u kendisi için sürgün sayan sevimli bir ihtiyar olan piskoposu eğlendirmesini bilirdi. Gözleri pek az gören bu piskopos balığı pek severdi. Rahip Friller, piskopos hazretlerinin yediği balıkları bile kendi eliyle ayıklardı. Julien'in Monsieur Pirard'ın istifasını bildiren mektubu bir daha gözden geçiren Rahip Friller'i sessizce seyrettiği sırada ansızın gürültüyle kapı açıldı. Şatafatlı elbise giymiş bir uşak aceleyle içeriye girdi. Julien ancak kapıya doğru dönecek zaman buldu ve boynunda piskoposluk hacını taşıyan ufak tefek bir ihtiyar gördü. Yerlere kadar eğildi. Piskopos ona şefkatle bakarak gülümsedi ve geçti. Yakışıklı Rahip Friller onun peşi sıra gitti ve Julien salonda yalnız kalarak bu dinsel süslerin görkemini doya doya seyretti. Feleğin çemberinden geçmiş kafalı bir insan olan ve Fransa'nın dışında geçirdiği uzun sürgün yıllarına rağmen hala canlılığını koruyan Besançon piskoposu, 75'ini aşkın ve 10 yıl sonra neler olacağından pek az kuşku duyan bir insandı. Geçerken gözüme ilişen o zeki bakışlı papaz okulu öğrencisi de kim diye sordu. Verdiğim emre göre bu saatte yatmış olmaları gerekmez mi? Doğrusu piskopos hazretleri bu öğrenci çok uyanık bir şey hem de önemli bir haber getiriyor. Piskoposluğunuzda kalan tek janzenistin de istifa ettiğini bildiren bir mektup getirdi. Şu müthiş Rahip Pirard demek sonunda sözden anlamaya başladı. Piskopos sinsi sinsi gülümseyerek, ''Siz de papaz okuluna onun gibi bir müdür zor bulursunuz.'' dedi. ''O adamın değerini size göstermek için kendisini yarın yemeğe davet ediyorum.'' Piskopos yardımcısı Rahip Pirar'ın yerine kimin atanacağı hakkında birkaç söz koparmaya çalıştı. İşten söz etmek için keyfi yerinde olmayan piskopos, ''Şu ötekini getirmeden önce hele Berikinin nasıl gittiğini bir görelim.'' dedi. ''Çağırın bana şu öğrenciyi, işin doğrusunu çocuktan öğren.'' derler. Julien'i çağırdılar. Delikanlı, iki enküzitör arasında kalacağım diye düşündü. Dipnot, enküzisyon, özellikle İtalya'da uzun süre devam eden kanlı bir mücadele. Bu mücadelede papazlar birçok açık düşünceli insanı öldürmüşler, hatta yaktırmışlardır. Bu kanlı din savaşını yapanlara enküzitör denilmektedir. Ömründe hiçbir zaman kendini bu kadar cesur hissetmemişti. İçeriye girdiği sırada Monsieur Valeno'dan bile daha iyi giyinmiş iri yarı iki uşak, Piskopos hazretlerinin elbisesini çıkarıyorlardı. Piskopos sözü Monsieur Pirard'a getirmeden önce Julien'e dersler hakkında bir şeyler sormayı uygun gördü. Biraz dinin kurallarından söz etti ve delikanlının verdiği cevaplara şaştı. Biraz sonra sıra Grek ve Latin dili ve edebiyatlarına geldi. Piskopos Vergilius'tan, Horatius'tan, Cicero'dan söz etti. Julien, bu isimler benim 198. olmama neden oldu diye düşündü. Ölmüş eşek kurttan korkar mı? Piskopos'a kendimi bir göstereyim. Başardı. Grek ve Latin edebiyatlarını ve dillerini mükemmelen bilen Piskopos, Julien'in bilgisi karşısında hayran kaldı. Tam da o sırada vilayette davetli bulunduğu yemekte haklı olarak ün yapan bir genç kız Magdalena adlı şiiri okumuştu. Edebiyat konuşmak için keyfi yerindeydi. Rahip Pirard'ı da diğer bütün görüşülecek işleri de unutarak genç papaz okulu öğrencisiyle Horatius'un zengin olup olmadığı sorununu kurcalamaya tartışmaya koyuldu. Piskopos bu Latin şairinden birçok şiirler okudu fakat bazen mısraları hatırlayamıyor ve Julien hemen alçak gönüllü bir tavırla bütün şiiri baştan aşağı okuyuveriyordu. Piskopos'un dikkatini çeken bir şey varsa o da Julien'in doğal konuşma biçiminden hiç ayrılmamasıydı. Gerçekten bu 20-30 Latince mısrağı sanki okulda geçen herhangi bir olayı anlatırmış gibi doğal bir sesle okuyordu. Virgilius'tan, Cicero'dan hayli söz ettiler. Sonunda Piskopos, genç öğrenciye iltifat etmekten kendini alamadı. Doğrusu bundan daha iyi öğrenim yapmak mümkün değildir, dedi. Julien, Piskopos hazretleri, dedi, okulunuz size iltifatlarınıza benden daha layık 197 öğrenci gösterebilir. Bu sayıyı işitince şaşıran Piskopos, nasıl olur, dedi. Huzurunuzda söylediğim bu şeyi resmi bir belgeyle de kanıtlayabilirim. Okulun ders yılı sonunda yapılan sınavlarda burada bana teveccühünüzü kazandıran konulara cevap verdim ve 198. oldum. Piskopos Monsieur de Frilere gülerek baktı ve anlaşıldı anlaşıldı diye bağırdı. Demek rahip Pirard'ın çömezi olan genç buymuş. Bunu önceden anlamalıydık ama zarar yok, taşı gediğine koymak buna derler. Bu sözleri söyledikten sonra Julien'e, değil mi dostum, dedi. Sizi buraya göndermek için yataktan mı kaldırdılar? Evet efendimiz. Okuldan ömrümde yalnız başıma bir defacık çıkmıştım. O da Fête Dieu yortusunda kiliseyi süslemek için rahip Chabernard'a yardım etmek üzere. Piskopos, optime, dedi. Ne söylüyorsunuz? Sayvanın üzerine tüy demetleri koymak cesaretini gösteren siz misiniz? Her yıl bu yüzden korkudan ödüm kopar. Bu tehlikeli işin bana bir cana mal olmasından korkarım. Dostum, hayatta siz çok yükseleceksiniz. Fakat bu anda sizi açlıktan öldürerek bu parlak geleceğinize engel olmaya niyetim de yok. Piskopos'un emri üzerine bisküvitle Malaga şarabı getirdiler. Julien bunları atıştırmaya başladı. Hele Piskopos'un neşeyle yemek yiyenlerden pek hoşlandığını bilen Rahip Friller ondan da fazla atıştırıyordu. Geçirdiği akşamın bu şekilde sona ermesinden gittikçe daha çok memnunluk duyan Piskopos biraz da kilise tarihinden söz etti. Julien'in bu konuda bir şey çakmadığını görünce Konstantin çağındaki imparatorların yönetimi altındaki Roma İmparatorluğu'nun manevi durumundan söz etmeye başladı. Paganizmin son yılları da 19. yüzyılda kederli ve üzgün insanları perişan eden kuşkuyla dolu geçmişti. Dipnot: Paganizm, putperestlik. Piskopos, Julien'in Tacitus'un adına varıncaya kadar bir şey bilmediğini gördü. Julien, bu yazarın eserlerinin okulun kütüphanesinde bulunmadığını hayret eden Piskopos'a saf bir tavırla söyledi. Piskopos neşeyle, memnun oldum, dedi, beni zorluktan kurtarıyorsunuz. Bana hoş hem de beklenmedik bir şekilde geçirttiğiniz bu akşama teşekkür etmek için bir çare arıyorum.